Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severler ile söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Fırat Bozkurt. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Fırat Koç'u röportajıma başlamak istiyorum. Fırat Koç hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Siz?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi bildiğimiz üzere siz de Bolu'ya gittiniz BGL takımınızla birlikte. Bolu'da da BGL maçları yaptınız. Neler yaşadınız Bolu'da? Memnun muydunuz takımınızın oynadığı basketboldan? Nasıl geçti maçlar?
Açıkçası şöyle söyleyeyim. BGL, Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü BGL takımının sezon öncesi çalışmalarında koç ben değildim. Bu teklif bana Bolu ilk bubble'ından 3 hafta önce geldi. Ben Tarsus Amerikan Koleji'nde aynı zamanda beden eğitim öğretmeniyim. Ama öğretmenliğimden önce 20 yıl kadar Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde koçluk deneyimim oldu. Böyle bir deneyim olunca takımın asla koçu Eser Koç. Eser Koç aynı zamanda TB2'de Mersin Büyükşehir Belediyesi head coach olduğu için bana geçici olarak bu geldi. Şu an takımla elimden geldiğince antrenmanlara katılmaya devam etmeye çalışıyorum. İlk bubble'da 3 maçtan ikisini kazandık. Önümüzde Petkim, Darüşşafaka ve Bursa maçları var. 3'ü 3 yapmaya hedefimiz var. Öğretmenlikle beraber bu işi yürütmek benim için biraz zor oluyor ama bu konuda başkanımız Ali Çekiç, koç Eser Koç ve ekibi Alp Bey, menajerimiz Alp Bey gerçekten mezunlarla beraber çok destek veriyorlar.
Umarım istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz kolay bir şekilde.
İnşallah. Çocuklar çok özverirler. Çok olgun çocuklar. Yaşlarına göre gerçekten olgun oyuncular. Ben takımın başına geçtikten sonra kesinlikle yadırgamadılar. Bana çok yardımcı oldular. Buradan hepsine de teşekkür ediyorum.
Şimdi kemik sorularımıza yavaş yavaş geçecek olursak şöyle bir geçiş yapalım. Çok da pat diye geçmeden. Bu antrenörlük serüveniniz nasıl başladı? Antrenör olmaya ne zaman karar verdiniz? Kaç yaşınızdaydınız?
Ben ortaokul ve lisede basketbol oynuyordum. Üst düzey basketbol oynamadım. O yıllarda özellikle lise yıllarında ben Adanalıyım. BOTAŞ spor kulübü vardı. Bayan basketbol. Aynı zamanda amatör kümede takım vardı. Amatör kümedeki takıma şu anki amili takım koçu Ceyhun Yıldızoğlu takıma beni çağırdı. O zaman da şu an düşünüyorum geriye dönüp baktığım zaman kendine bir ekip kurma çabasındaydı. Çalışkan, aç, çalışmaya aç, basketbolu seven insanları çevresinde toplayıp kendisiyle beraber bir ekip kurma amacındaydı. Önce BOTAŞ Spor Kulübü'nün amatör küme takımında basketbol oynadım. Daha sonra ben liseden sonra Gazi İşletme'yi kazandım. Fakat işletmedeyken bankalarda çalışmaya girdim. Fakat işletme bana göre olmadığını gördüm. O zaman Ceyhun abilerle iletişime devam ediyordum. Dedi ki gel ben de işletme okudum. Koçluk yapıyorum. Basketbol koçu yapalım seni. Ben işletmeyi bıraktım. Bıraktıktan bir sene sonra Çukurova BSU'yu kazandım. Ve koçluğa devam ettim.
Peki o geçişte tabii zorlanmadınız. Zaten işletmeye çok sıcak bakmıyordunuz.
Ondan evet,
çok
aynen öyle.
Bir yadırgama falan olmadı. Daha öncesinde... Pardon. Olmadı yadırgama. Daha öncesinde basketbol oynuyorum demiştiniz. Evet. Ne kadar oynadınız ve hangi pozisyonda oynuyordunuz?
İlkokuldan lise sona kadar oynadım. Oyun kurucuydum.
Evet.
Çok parlak bir oyunculuğum olmadı benim ama BOTAŞ Spor Kulübü ve tabii ki şu anki interaktif ortam yoktu. Cep telefonu, internet, akıllı telefonlar yoktu. Bizler antrenmandan çıkar, Amerika'dan gelen maç o zamanki VHS kasetlerini izler. Öğleden sonra tekrar antrenmana çıkardık. Gece tekrar VHS kasetlerini izler. Edinebildiğimiz kadar dokümanları kendi yaptığımız antrenmanlara yansıtmaya çalışır. O zamanki BOTAŞ yani 90'lı ve 2000'li yıllardaki BOTAŞ bir basketbol laboratuvarı gibiydi.
Peki yani tabii ki oradan biraz da file vermeye başlamış bu antrenörlüğe geçiş yapacağınız. Çünkü oyun kurucu olmak da bir nevi antrenörlük gibi. Ama tabii evet. O kasetleri izliyorum falan dediniz şimdi. Kasetlerde böyle izlerken acaba ben böyle antrenör olabilir miyim basketçi olamazsam? Ya da basketbol oynarken ben antrenör olabilir miyim acaba basketbol oynarsam? Oynayamazsam diye düşündüğünüz oldu mu?
Şöyle söyleyeyim. Lise yıllarımda bir gün eve geç gelmiştim. Biz ataerkil bir aileden geliyorum ben. Bir gün babamdan sonra, hava karardıktan sonra eve gelmiştim. Ve babam bana kızmıştı. Topçu mu olacaksın demişti. Ben topçuların antrenörü oldum. Bu işe ilk başladığım gün O kasetteki koçlardan biri olabileceğim konusunda inancım tamdı. Kendime olan özgüvenim tamdı.
Peki o Amerika'dan tabii getirilen kasetler İngilizceydi, değil mi?
Evet.
Onları anlıyordunuz çünkü.
Yok, İngilizcem yoktu. Çok hevesliydim İngilizceye. Şu an İngilizcem dört dörtlük değil. Ama kort üzerinde gayet yeterli İngilizcem var. Basketbol antrenmanı ile ilgili. İfade ile ilgili. Ha, şu an siyasetten konuşsak belki takılabilirim. Ama kort üzerindeki basketbol İngilizcem gayet yeterli. O kasetleri durdururdum. Ceyhun Koç'un İngilizcesi iyiydi. Ondan edindiğim kelimelerin telaffuzuyla beraber elimizde sözlük kasetleri durdura durdura İngilizcemizi geliştirdik. İnanın.
Peki sizce antrenör olmak isteyen birine İngilizce lazım mı?
Kesinlikle.
Oyuncu
Kesinlikle.
olmak isteyenlere de?
Kesinlikle. İngilizce olmazsa olmazlardan.
Peki İngilizce mi yoksa yabancı bir dil mi? Yani İspanyolca, Fransızca fark ediyor mu yoksa ille de İngilizce mi olması gerekiyor?
Kesinlikle İngilizce. Çünkü bu işin mavi de Amerika. Mutlaka oradaki koçlarla, ya zaten Avrupa'daki koçlar da Amerika'daki koçlardan etkilenerek bu işi yapıyorlar. Sadece kendi kültürlerini ve inanışlarını sentezliyorlar. Onun için öncelikle İngilizce bilmek, zaten birçok terim İngilizce.
Evet. Box out var. Gerçi biraz Türkçe'ye çevirmeye başladılar gibi sanki. Son
Ya
zamanlarda.
aslında dilimizde sadece basketbol değil, birçok kelimeyi sadece İngilizce de değil, bence Rusça, Fransızca, Arapça, dilimiz o konuda çok zengin. Zaten dilimizdeki birçok kelimeyi her yere çekebiliyorsunuz. Ama bu konuda da sadece bence bu kendi dilimiz değil, artık dünya insanı olma gibi bir terim vardır ya, şey derler deriz mesela, all around. Yani kendini ifade edebileceğin zaman belki yakın bir Arapça, yakın bir Fransızca, Yunanca ya da Rusça ya da İngilizce kelimeleri de seni anlayabilecek insanlarla bunu ekleyerek de konuşabilirsin. Ha, herkes milliyetçidir. Ben de milliyetçiyim. Kendi vatanımı ve milletimi çok severim. Bu değerlere bağlı kalarak ama ifade etme konusunda bu kelimeleri kullanmak da yanlış olduğuna inanmıyorum. Kullanılabilir.
Yani evet, Türkçe'de çok yabancı dillerden gelen bazı kelimeler var. Hatta çok
Evet.
fazla var, özellikle Osmanlı'dan gelen. Ama mesela basketbol üzerine konuşacak olursak daha da fazla. Siz de
Kesinlikle.
söylediniz zaten. Ondan
Kesinlikle.
onları daha verimli anlamak, belki de araştırmak için İngilizce gerekli olabilir.
Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum.
Şimdi bu söyleşinin en başında da söylediğim gibi Bolu'ya gitmiştiniz basketbol için.
Evet.
Sizce bir oyuncularda bir korku, işte bir değişiklik olmuş mu bu COVID-19 pandemi yüzünden?
Ben uzun yıllar bayan basketbolunda çalıştım. Bolu'ya gittiğin zaman gerçekten çalıştığım takım potansiyeli çok yüksek bir takım. Gerçekten büyük potansiyeli var. Mesela bazı oyuncuların şimdiye kadar çalıştığı koçların çoğu %100'ünü istememiş. Yani %100 enerjisini antrenmanda ve sahada sahaya yansıtmasını istemediğini fark ettim. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Bir oyuncu eğer gerçekten yıldız olmak istiyorsa ve gerçekten büyük bütçelere imza atmak istiyorsa %100 enerjisini yani kitapta yazıldığı gibi adaması lazım kendini. Adanmış olması lazım işine. Ben oraya gittiğim zaman gerçekten takımımız iyi bir çıkış yakaladı. İlk maçtan itibaren uzatmaya giden bir maçı kazandık. Hatta buzzer sayıya çevirdik. İkinci maç gayet farklı geçti. Son maç bizden çok daha çalışkan ve çok daha iyi koşan bir ekipti. Biz tecrübemizi, basketbol bilgimizi sahaya yansıtamadık. Ama onlar bizden daha iyi koşuyor ve daha çalışkanlardı. Teşvikiye çok iyi bir ekip. Tebrik ediyorum koçu ve oyuncularını gerçekten. Ama şunu derseniz ki turnuvada özellikle sizin grupta izlediğiniz maçlarda Süper Lig oyuncusu ya da Euro Lig oyuncusu gördünüz mü? Ben bir tane oyuncunun dışında gördüğümü söyleyemem. İnanın. Şu an ha bunun da pandeminin etkisi var mı? Antrenman eksikliği. Ben buna katılmıyorum. Çok yakınımda kesinlikle pandemiyi pandemiyi avantaja çeviren insanlar var. Kendisine kondisyonlar tutan, kapalı olan salonu açtıran, dışarıda koşusunu yapan. beton da olsa sahada şut atmayı bilen, dışarıda betonda ball handling çalıştırarak ve evde belki günde 200 tane şınav çekerek pandemiyi avantaja çeviren insanlar var. Ve bu insan da zaten yaşı küçük olmasına rağmen BGL'de fark yarattı.
Bu mesela hayal mevzusu BGL'de biraz sorun çıkarttı mı? NBA'de oynamak istiyor mesela bir adam.
Kim?
Ondan
Özür dilerim.
hayal etmek,
Evet.
hayalini gerçekleştirmeye çabalamak. Evinde
Evet.
kalmış çünkü belki hayali çöpe gitti diye düşünüyor olabilir. Ya NBA'de oynamak işte Brooklyn Nets'te Kyrie, Lakers'te LeBron gibi oynayacağım. İşte East Coast'ta East Coast birinci adamı, West Coast'ta West Coast birinci adamı olacağım diyor mesela. Malatya'da ama çekirdek yiyor sırada bunu derken. Yani sonra BGL'de tabii bu biraz şey olmuş olabilir. Kalp kırıklığına dönmüş olabilir pandemi gelince. Onun etkisi oldu mu sizin gördüğünüz kadarıyla?
Bence her iş insanın kendisinde başlar. Ben Tarsus Amerikan Koleji değil bu yörenin Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından biri ve hatta Avrupa'nın en iyi öğretim kurumlarından biri Tarsus Amerikan Koleji. Çok önemli insanlar yetiştirmiş bir camia. 100 yılın üzerinde bir geçmişi var. Ben öğrencilere diyorum ki köy okulundan da tıp fakültesi çıkıyor. Tarsus Amerikan Koleji'nden de tıp fakültesi çıkıyor. Köy okulundaki bir çocuk da yurt dışında okuyabiliyor. Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olan da bir çocuk yurt dışında çıkabiliyor. İnsanın kendisinde başlar her şey. Şu an basketbolculara şunu söylüyorum. Yani hayali olup da bu olanakların olmadığını söyleyen oyunculara eğer tıp fakültesini hedefleyen bir çocuk lise birden itibaren ya da hazırlıktan itibaren günde 100 tane, 200 tane soru çözüyor. Çetin Yılmaz'dan öğrenilen bir söz vardır. Duygular hata yaptırır ancak matematik asla hata yaptırmaz. Bir işlem yaparsak günde 200 tane soru çözen bir çocuk 10 günde 2000 soru, ayda 6000 soru çözer. Ayda 6000 soru çözen bir çocuk 12 ayda benim matematiğim buna yetmiyor. Ve 4 sene sonunda yani herhalde bir 20 bin üzerinde bir soru çözmüş olacak. Yani bu soru çözme konusunda günde 3-4 saatini haliyle derse etüde ayırmak zorunda. Ve onun hedefi tıp fakültesi. Hacettepe Tıp, Cambridge, İtalya'da bir sanat akademisi ya da Çukurova Tıp. Çukurova İngilizce işletme. Onun için kendini adıyor çocuk. Basketbolcu da eğer olmak istiyorsa benim için çember eğik, bu panyada çizgi yok, bu orası işte beton, ben burada maç yapmayacağım ki demesi, bu salon çok pis demesi kesinlikle bir mazeret değil. Bence bunu avantaja çevirebilir. Günde ben şu anki sporcularıma diyorum, haftada 3 gün U16 takım idman yapıyor. Antrenman yapmadığı günler günde 100 şınav, 1000 ip atlayın diyorum. Ama bunu yapmak sizin elinizde. Onun için pandemi ya da herhangi bir şey mazeret olduğunu inanmıyorum. Bu de ortamı avantaja çeviren bir oyuncu zaten şu an BGL'de fark yarattı. Yaşı küçük olmasına rağmen.
O matematik programında açıkçası benim de matematiğim kötü. Ondan yani siz deseydiniz ki 100 bin, aa evet 100 bin falan. Öyle
Evet.
diyecektim yani ben de tam hesaplayamadım çünkü onu. Şimdi bir diğer kemik sorumuzlardan biri olan ve muhtemelen size en çok sorulan sorulardan da biri olan bir sorumuza geldik. Basketbolcu olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Hatta şöyle sorayım. Nasıl basketbolcu olabilirim?
Adanmışlık ve çok çalışma. Eğer çocuk yaşta o olgunluğa erişebiliyorsa, tabii en önemlisi bazı şeyler kısmet meselesi. Onunla karşılaşacağı insanlar da önemli. Antrenörü onun için önemli. Mentörü daha doğrusu. Antrenör demeyeyim ona. Mentör. Onun için çok önemli. Çocuk için çok önemli. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ben 30 yaşından sonra olgunlaştığımı fark ettim. 30 yaşından önce 25'li yaşlarda daha yaptığım her şey çok cahilce olduğunu düşünüyorum. 30'lu yaşlardan sonra. Ben 20'li yaşlarımda Cem Yunuzoğlu ile tanıştım. Benim için iyi bir mentördü. İyi bir yol göstericiydi. Hala öyledir. Bunun yanında çalıştığım Cem Aktağ, Cem abi, Ayhan Avcı, Ayhan abi ve çevrendeki birçok koç da öyledir. İşte Zafer abi, Aziz abi, biz işte son zamanlarında gördüm ben Ekrem abi tekrar geri döndü. Onunla da elimden gelince etkileşimi geçmeye çalıştım. Ama bu konuda Cengiz Yunuzoğlu'yla karşılaşmam benim için büyük bir şanstı. İyi bir mentördü. Doğru bir mentörle koçla karşılaşmak çok önemli. Ama bundan daha ötesi de çalışmaya olan inanç, insan içindeki potansiyele inanması ve adaması, kendini işine adaması. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsa.
Peki sizce mesela ben çok iyi bir basketbolcu olmak istiyorum diyelim ve bunun için gerçekten çok çalışıyorum. Ama benim bir şekilde birini görmem lazım ki o hedefe ulaşmak isteyeyim. Mesela kim var? Sheamus Ozer'i görüp diyeyim ki ben bunun gibi olmak istiyorum. Sizce böyle
Evet.
idol alınabilecek kişiler Türkiye'de var mı?
Tabii ki de var. Kesinlikle. Ya bunlardan yani biraz çok uzağa git, çok çok eski de demeyelim. Bobby Dixon. Bobby Dixon'ın kitabı çıktı. Ve bununla ilgili birçok YouTube'da videolar da var. Birçok oturma konu oldu. Çok zor şartlarda büyüyor. Ya madde bağımlısı bir ailesi ve çevresi var. Ve o ortamdan çıkıyor ve Amerika'da üniversite okuyor. Kendisinin üniversite diploması var ve kıta değiştirerek basketbol oynamaya devam ediyor. En zor şey bir ülkede yabancı olup basketbol oynamak. Bence bunu başarıyor. Onun için bir Bobby Dixon, Shane Larkin NBA'deki kariyerini bırakıyor ve İstanbul'da mutlu, Efes'te mutlu. Doğru ve o koç kendisini ilk 5 çıkartmamasına rağmen, bu önemli bir şey. İlk 5 çıkartmamasına rağmen o takımda mutlu ve o koç ve o yönetim onu mutlu etmeyi başarıyor. Onun için Cedi bildiğim kadarıyla Makedon asıllı. Ailesi Türkiye'ye geliyor. Ailesini Türkiye'ye getiriyorlar. Yaşadığı yeri bırakıp Türkiye'de yaşamaya başlıyor. Ve burada büyüyüp olgunlaştıktan sonra Amerika'ya gidiyor. Bunların hepsi bir hikaye. Bu hikayeleri saymakla bitiremeyiz. Bu sadece basketbol için değil. Ben sadece basketbolla alakalı değil. Hayata dönüp baktıkları zaman bununla ilgili birçok örnek görebileceklerini ve ders alabileceklerini kesinlikle inanıyorum.
Peki sizce bu idolleri tabii ki hepsini Türkiye'den saydınız ama bunu biraz daha geniş tutmamız gerekirse işte NBA, Euroleague, işte Panathinaikos gibi takımları da katacak olursak sizce idollerini NBA'den mi almalılar yoksa Euroleague'den mi almalılar?
Bence Euroleague'den almalılar. Çünkü Avrupa'dan NBA'ye giden bütün oyuncular Euroleague'den gitme. Ben sanmıyorum ki belki bir Murat abi kadar, Murat Muratanoğlu kadar bir spor background'um ve bilgim yok bir İsmail Şenol kadar ama Euroleague oynamadan NBA'ye giden çok az oyuncu vardı. Belki de hiç yoktur. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Öyle bir oyuncu ismini bilmiyorum. Toni Kukoç'tan Luka Doncic'e kadar, Cedi Osman'la varana kadar Euroleague'den çıktılar. Onun için ben ve Euroleague basketbolunu NBA'den daha çok beğeniyorum. Çünkü NBA'de 3 periyot tamamen show business oluyor. Son periyot kılıçlar çekiliyor. Uzatma periyodunda kılıçlar çekiliyor. Bu en kaliteli oyuncusundan herhangi alelade oyuncusuna varana kadar bence öyle. Ama Euroleague basketbolu öyle değil. Maçın başlamasından maçın son saniyesine kadar bir disiplin, sistem söz konusu. Bir hazırlık söz konusu.
Ama tabii mesela Cedi'yi de Türkiye liginden keşfettiklerini düşünen bir sürü kişi var. Yani NBA'den işte Cleveland Cavaliers'ten biri gelmiş ve Cedi Türkiye'de oynarken onu görmüş gibi. Adam Euroleague'de oynarken değil de Türkiye'de oynarken sen keşfedilmiş gibi bir şey var.
Doğru.
Euroleague'e çıkmadan.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü gerçekten artık Avrupa'da ciddiye alınan bir ligimiz var. Ben 90 ve 95'li yıllarda Euroleague izlediğimiz zaman bir tane takımımız Euroleague'de olduğu zaman ben bir basketbol sevdalısı olarak inanılmaz kendimizi görürdük, ayrıcalıklı görürdük. Bir İtalya, bir Fransa, bir Rusya, tabii o zaman da Rusya demeyeyim tam olarak, işte İspanya'yı bakardık özlemle, bak Sırbistan, yani bizim ne zaman böyle takımlarımız olacak dedik derdik. Şimdi son 10 yıllık geçmişe bakıyoruz. 2010'dan bu yana EuroLeague'in resmi sponsoru Turkish Airlines. Avrupa'da bütün salonlara yazılıyor. Ülkemizin ismini anmak istemeyen ülkeler de dahil buna. İsim sponsoru Turkish Airlines. Şimdi EuroLeague'in resmi sponsorlarına bakıyorsunuz. 6-7 tane sponsordan en az 2-3'ü Türk menşeili sponsor. Ve bakıyorsunuz normalde 3 tane, Şu an iki tane. Normalde üç tane. Hatta bu dörde kadar çıktı. Euroleague takımlarımız oldu. Tek üzüldüğüm nokta yabancı sayısı. Yani bazen üzülüyorum. Ülke basketboluna harcanacak birçok para bizim ülkemizde yatırım yapmayan ve bizim ülkemizde parasını harcamak istemeyen birçok yabancı oyuncu ile beraber yurt dışına akıyor. İster eski yabancı sayısı düşürülsün. 2 sene, 3 sene, 5 sene Türk basketbolu olarak bir fedakarlık yapalım. Kendimizi işimize adayalım. Kendi ülkemizden yetiştirdiğimiz oyuncularımızı dünya vitrinine çıkartalım.
Peki şimdi o vitrin tabii ki kısmen bir pazar var orada. Özellikle dijital bakımdan bir sosyal bir pazar var. Şimdi bu pazara BGL üzerinden yine gideceğim. Bu soru da BGL üzerinden olacak. Ya yani soru gibi aslında çakma soru biraz bu. Sizce
Estağfurullah.
şöyle bir şey olsa nasıl olurdu? Bütün BGL maçları A takım Anadolu Efes Fenerbahçe maçı gibi sunulsa ve kameralara çekilse. Sonra da bunu YouTube işte ne bileyim başka platformlarda televizyon mecralarında yayınlansa oyuncular daha bir özgüvenli, daha bir paylaşıma açık ve başka takımlardan daha çok istek alabilirler mi?
Bence çok iyi fikir. Bence çok iyi olur. Çok faydalı olacağına ben inanıyorum. Çünkü gerçekten artık değil ülkemizde Avrupa'daki ve dünyadaki birçok takımın bu işi global yapan, ileriyi düşünen takımın scouterları var. Scouterları var. Bu scouterlar birçok yabancı ülkede genç oyuncu arayışı içerisindeler. Bence yakında bunu belki bir Çin Ligi bile bu işin içerisine girecek. Avrupa'da buna dahil, Amerika'da buna dahil. Ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Artık BSL belli bir vitrine çıktı. O artık bir dünya ligi. Çünkü dünyadan çeşitli milletlerden oyuncular var. Hatta şunu da düşünüyorum. Geçen bir platformda konuştuk. Gerçekten Fener'in, Efes'in artık bir altyapı takımının olmasına gerek yok. Artık altyapı kulüpleri yapmalı. Fener ve Efes altyapı kulüplerini desteklemeli. Fener, Efes, Darüşşafaka altyapı kulüplerini desteklemeli. Çünkü BSL artık bir Birleşmiş Milletler Ligi oldu. Ülke tanıtımı ve ülke basketbolunun marketingi için, ülke sporunun marketingi için muazzam. Artık günümüzde savaşlar olmuyor. Artık nasıl söyleyeyim? Daha olgun savaşlar futbol sahalarında, basketbol sahalarında ve jimnastik sahalarında oluyor, olimpiyatlarda oluyor. Ülkeler artık buralarda kendilerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bence böyle olmalı. Onun için altyapıların artık BSL takımlarının altyapısından ayrılması ve altyapı kulüplerinin, üniversitelerin, okulların bu işe kesinlikle girmesinin gerekliliğini ben de inanıyorum.
Zaten Amerika'da böyle galiba. Amerika'da
Kesinlikle.
sizin dediğiniz gibi miydi? Ya sizin dediğiniz sistemde yapan bir ülke var mı? İşte Anadolu Efes ve Fenerbahçe altyapı takımlarına destek verecek. Altyapı takımları A takımlarından ayrı olacak. Bunu uygulayan bir ülke var mı?
Şu an Anadolu Efes bildiğim kadarıyla genç takımını TBL'de oynatıyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Doğruyu Amerika'da aramaya gerek yok. Şu an Anadolu Efes bildiğim kadarıyla doğru değil mi? Genç ümit takım karışımı bir takımını TBL'de oynatıyor. Genç takımını feda etti o konuda, bu konuda. Bilmiyorum Cleveland Cavaliers'ın U16 takım var mıdır sizce? Ya da U12 takımı. Ya da işte Barcelona'nın akademisi var. Akademisi var. Ama zannetmiyorum ki çok büyük bütçelerle orayı idam. Orası bir akademi. Ha, Efes bir akademi kurabilir. Altyapıda bir Türkiye'de. Ama çünkü şöyle oluyor. Benim gerçekten konuyu belki uzatmış olacağım ama çok kısa bir bahsetmek istiyorum. Anadolu Efes'e ve diğer kulüplere oyuncu veriyorsun. O oyuncu yıldız takım ve genç takıma gidiyor. Oyuncu tekrar bizi arıyor. Diyor ki ya abi mutlu değilim. Takımdayım. Efes'te oynuyorum. Efes'te oynuyor ve mutlu değil çocuk. Diyorum haftada kaç idman yapıyorsun? Abi 5 idman ya da 6 idman yapıyoruz. Bir idman kaç saat? Abi 2 saati geçmiyor. Bizi hemen salondan dışarı çıkarıyorlar. Peki başka saat alamıyor musun? Abi A takım ve genç takım var. Yıldız takım var. Minik takım var. Yıldız B var. Peki diyorum kendine bireysel koç tut. Bireysel koç tut. İzin vermiyor diyor. Yani kulüp bireysel koç tutmasına izin vermiyor. Ya düşünün ki Efes'in altyapısında kendisini geliştirmek isteyen bir oyuncu var. O antrenmanın kendisine yeterli olmadığını biliyor ve kulüp diyor ki bireysel koç tutamazsın, benim antrenörüm var diyor. Oyuncu antrenöre gidiyor, diyor ki salon yok diyor. Şimdi Türkiye'deki bütün iyi oyuncuları topluyorsun ve böyle bir çıkmaza sokuyorsun. Bence bu doğru değil. Mutlaka buna bir çözüm getirilmesi lazım. En iyi oyuncuları topluyorsun, Türkiye finallerine gidiyorsun. Yani bence bu doğru değil.
Peki antrenörlere sizce biraz fazla takım veriliyor mu böyle takımlarda? Anadolu Efes gibi takımlarda fazla yaş kategorisi veriliyor mu? Mesela bir antrenöre işte U11, U12, U13, U14 bütün o takımlar veriliyor atıyorum. Ona çok fazla yük olur mu? Yani her gün maç var. İşte her güne ayrı bir set var. Her takıma başka bir set koymuş filan. Biraz fazla yük olur mu antrenör için?
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. O koç maksimum iki jenerasyon. Birbirini takip eden iki jenerasyon. Koça alanı, çalışma alanını vereceksin. Koç ona konsantre olacak. O çocuğun beslenmesi, uyku düzeni, akademik ders çalışma. Yeri gelecek onunla beraber birlikte ders çalışacak. Yeri gelecek onunla beraber birlikte sinemaya gidecek, kitap okuyacak. Bir insan yetiştirmek kolay değil. Ben bunu ve bunu Anadolu'daki koçlar yapıyor biliyor musunuz? Yani Niğde'deki, Kayseri'deki, Manisa'daki bir koç gelecek vadeden bir oyuncu bulduğu zaman onunla sinemaya gidiyor, onunla yemek yiyor, cebinden para harcıyor, çocuğa açlık veriyor, ailesi durumu çok iyi olmadığı zaman o çocuk da yaşıyor. Sonra o çocuğu elinden alınıyor, Efes'e gidiyor. Çocuk yani ergenlik çağında, çocuk cahil, çocuk dönüp koçunu aramıyor. Bu sefer Anadolu'daki koç beslenemiyor. Neyle beslenemiyor? İlgiyle beslenemiyor. Elindeki en önemli oyuncu alınmış ama o koç kenara itilmiş. Efes'teki koç, bir koç yani o 4 tane 5 tane kategoriye bakması kesinlikle doğru değil. Buradan ahkam kesmek çok kolay. Ben burada Efes Pilsen ülkemizi, Efes Pilsen sadece Anadolu Efes için söylemiyorum. Fenerbahçe, Darüşşafaka, Beşiktaş, eski Banvit, Pınarkarşıyaka, bunlar basketbolumuzu, Türk sporunu bir yerlere taşıyan, bir yerlere getiren büyük organizasyonlar. Bizim burada konuşmamızın tek nedeni acaba daha iyi nasıl olabilir? Kesinlikle onları suçlamak değil. Biz de onlara bir çözüm yolu bulmaları konusunda fikir vermeye çalışıyoruz. Bunu kesinlikle inşallah benim haddim değil. Eğer bu konuşmada bir hadsizlik yaptıysam ben kendilerinden özür dilerim. Bu konuşma bir yerlerde eğer olur da insanlar şahit olursa birilerinden şahsen özür dilerim. Ama tek isteğim Türk basketbolu, Türk sporu doğru çözümlerle doğru çalıştırılsın ve doğru yerlere getirilsin.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Mesela sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Ben plan program ışığında sisteme inanan bir insanım. Tutku bunun için çok önemli. Yönetici bakımından, koç konusunda tutku çok önemli. Bir insan dersini iyi çalışmalı. Hazırlığını iyi yapmalı. Onun için plan, program ve sisteme inanan bir insanım. Ve tutku bunun için çok önemli. Benim inandığım 3 konu. Plan, program ve sistem. Bunları çevreleyen tutkulu bir çalışma.
Bunun neredeyse aynısını basketbolcu olmak isteyenlere ne önerirsiniz sorusunda da söylemiştiniz, değil mi?
Kesinlikle.
Yani çok bir
Kesinlikle.
farkı yok.
Bir örnek vereyim. Tekrar matematik yapalım. Basketbolcu olmak istiyorsunuz. Tarsus'ta bir takımda çalışıyorsunuz. Herhangi bir saha buldunuz güneş batarken. Günde 100 tane giren şut atın. Farklı şutlar atın. YouTube'da bununla ilgili binlerce video var. Steve Nash'in bir videosu var. Koç olmadan 100 giren şut atıyor. 100 giren şut atın. Haftanın bir günü off yaptığınızı düşünün. 6 gün atarsanız 600 şut yapar. 10 günde 6000 şut. Ayda 2400 şut yapar. 10 ayda 24.000 şut yapar. Bir yılda 29 bin, 30 bine yakın giren şut yapacaksınız. Gireni söylüyorum. Bunu %50 ile attığınızı düşünün. 60 bin şut yapar. Mutlaka fark yaratır. Çetin Yılmaz'ın bir seminerde 20 yıl önce bizlere söylediği gibi, duygular hata yaptırır ancak matematik asla hata yaptırmaz. 60 bin şut atan bir çocuk kesinlikle fark yaratır.
O zaman böyle güzel bir söz ve böyle güzel bir noktadan sonra son sorumuza gelelim. Ve bu soruda zaten basketbol dışında olacağı için tabii öyle bir zamanınız varsa basketbol dışındaki hobilerinizi soracağım. Ondan bu basketbol konusu böyle bir noktayla burada kalmış olacak. Çok teşekkürler. Çok güzel ve kesin çok güzel bir bitiriş oldu bu konunun
Ben
bitirişi
teşekkür
oldu.
ederim.
Sizin basketbol dışındaki hobileriniz nelerdir?
Ben ailemle zaman geçirmeyi seven bir insanım. 9 yaşına girmiş bir oğlum var. Güzel bir eşim var, güzel bir ailem var. Onlarla beraber geçirdiğim zaman benim için basketbol sahasının yanında yaşanmış en iyi zamanlar. Fakat bir tutkum daha var basketbolun yanında, balık tutmak. Balık avcılığı demiyorum, balık tutmak. Balık tutamasak dahi orada yaşadığım 1 saat, 2 saat. Yani yazın kumsala giderim, saat 9'da 10'da oltamı atarım, yanıma birçok yem alırım. Saat 3'e kadar o denizdeyimdir. O balık çıkmasa da orada huzurluyumdur ve mutluyumdur.
Peki oğlunuzun basketbolcu olmasını ister miydiniz ya da antrenör olmasını?
Ben şuna inanıyorum. Bu ülkenin nasıl doktora, mühendise ihtiyacı varsa bir spor adamına da ihtiyacı var. Onun için ben oğlum için basketbolcu olabilir, yıldız basketbolcu. Bu arada eşim eski voleybolcu.
Ha öyle mi?
Lig'de de oynamış bir voleybolcu, evet. Basketbolcu olabilir, voleybolcu olabilir. Onları çalıştıran koç olabilir. Bir beden eğitimi öğretmeni olabilir. Bir spor yazarı olabilir. Bunlardan ekmek yiyebilir. Çünkü ülkenin bu mesleklere de ihtiyacı var. Fakat ben oğlumla ilgili ilkokul öğretmenine bunu açmıştım. O da demişti ki, hocam sakın öyle demeyin. Oğlunuzda çok iyi potansiyel var akademik olarak. Bunu değerlendirin diye böyle bir şey de gelmişti. Gerçekten derslerinde de başarılı bir çocuk. Şu anda da Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından birinde okuyor. SEV okulları, Tarsus Amerikan Koleji'nde okuyor. Basketbol seviyor. Benle beraber maç izliyor. Baba bireysel idman yapalım mı diyor. Aşağı iniyoruz. Onunla beraber çalışıyoruz. Ne isterse onu olsun.
Süper, maşallah. Teşekkürler
Ben
cevabınız
teşekkür
için.
ederim. Sağ olun.
Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim. Uzun yıllardır böyle bir platformda yer almamıştım. İlgi ve alakanız için ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim tekrardan katıldığınız için. Gerçekten bunu aslında bir saat daha konuşabiliriz ama dediğim gibi, size de daha önce de söylediğim gibi çok az süre izleyebiliyor dinleyicilerimiz ya da izleyicilerimiz. Çünkü dikkat süresi biraz kısaldı. İstatistik olarak da biraz kısaldı. Ondan
Kesinlikle katılıyorum.
daha az böyle yapıp direkt böyle hap bilgi şeklinde insanlara sunmayı yeğliyoruz diğer 50 dakikalık şeylerden. Tekrardan
Çok
teşekkür
iyi.
ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
Size de
Başarılar.
ben de iyi
Sağ olun.
çalışmalar
Çok
diliyorum.
memnun oldum.
Teşekkürler. Ben de görüşmek
Kendinize
üzere.
iyi bakın.
Siz de
Görüşmek
bay bay.
üzere. İyi akşamlar. Sağ olun. Bay
İyi
bay.
akşamlar. Basket Talks'un bu bölümünde Fırat Bozkurt konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Altyazı M.K.